Sevgili bilimsever, Gelecek Bilim'de hoş geldin. Birazdan dinleyeceğiniz podcast, YouTube'da Gelecek Bilim'de kanalında yayınlanmış olup, ses temizlendikten sonra Spotify ve diğer platformlara aktarılıyor. Eğer bu yayını görüntülü izlemek istersen, şimdi hemen YouTube kanalımıza gidebilirsin. Şayet yayını dinlemeyi tercih ediyorsan, burada kalabilirsin. Daha fazla bilgi ve detay için gelecekbilimde.net'e gidebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bu videoya başlamadan önce sizlere harika bir haberim var. Gelecek Bilim'de YouTube kanalının 2024 yılı içerisindeki tüm kazançları artık bir eğitim kurumuna gidecek ve öğrenci kardeşlerimize burs olacak. Bu yüzden kanalımıza abone olmanız, yorum yapmanız ve kanalımızı paylaşmanız daha çok öğrenciye burs verebilmemiz için çok önemli. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şubat ayı biz bilim iletişimciler için çok yoğun geçti. İki tane çok önemli yayın yaptık diğer bilim iletişim platformlarıyla. Bu yayınları şuradan izleyebilirsiniz. Peki neydi bu yayınlar? Bu yayınlar Alper Gezer Avcı'nın ISS'e gitme ve ISS'ten geri gelme yayınlarıydı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa uzaya bir astronot gönderdi. İşte bugünkü videomuzda sizlere daha önceki bu fırlatılış ve ayrılma anını canlı yayınladığımız bütün o süreci özetleyeceğiz. Daha önceden Gelecek Bilim'de sıkça sorulan soruları da yanıtlayacağız. Çayımızı alalım, arkamıza yaslanalım ve bütün sorularınıza yanıt bulacaksınız burada. İşte uzay turisti mi, değil mi? ISS ne? Ne yapıyorlar orada? Türkiye'nin başka projeleri var mı? Bu gibi bütün soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Sadece sakin olalım, yavaş yavaş konumuza başlayalım istiyorum. Dilerseniz bu sürecin bir başına gidelim. Neler oldu onu bir hatırlayalım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fırlatma ertelenmişti. İşte burada kilit bir soru soracağım ben size. Roket fırlatmaları neden ertelenir? Bildiğiniz üzere Alper Gezer Avcı'nın da fırlatılışı ertelendi. Ama bu sadece ertelenen tek fırlatma değildi. Bunun gibi birçok fırlatma ertelendi tarihte. Uzaya gidecek roketlerin fırlatmaları neden erteleniyor? Ne olabilir sebepleri? Ertelemenin en önemli sebebi fırlatma pencereleridir. Fırlatma penceresini kısaca şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bildiğiniz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu hep hareketli ve dünyanın etrafında sürekli dönüyor. Dünyayla ISS'in konumunun birbirine uygun olması lazım. Buna biz fırlatma penceresi diyoruz. Eğer bu uygun bir durumda ya da konumda değilse, yani fırlatma penceresi uygun değilse fırlatmayı erteliyoruz. Peki erteleme olmasının başka sebepleri olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hava durumu. Mesela şiddetli rüzgarlar, şimşekler, fırtınalar, bulutlar, kötü hava koşulları da roketler için risk oluşturuyor ve fırlatmamızın ertelenmesine sebep oluyor. Üçüncü durumda roketlerde meydana gelen arızalardır ki bu çok tehlikeli olabiliyor bazen ve ölümcül sonuçları da yol açabiliyor. Aslında çok riskli bir durum. Bu yüzden az önce de söylediğim gibi rokette bir arızalanma varsa kesinlikle erteleniyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Challenger faciası vardı. Çok çok kötü bir gündü. Tarihteki en berbat günlerden biriydi. Ben bunu hatırlıyorum. Yıllar sonra gördüğümde tüylerim diken diken olmuştu. 1986'da bir Challenger faciası oldu. Ne oldu bu faciada? 7 tane astronot öldü. Bununla da kalmadı. Bu ölümcül sonuç neye yol açtı arkadaşlar? Sonuçta içinde insanlar ölüyordu ve astronotlar ölüyordu. NASA'nın bütün uzay programının değişmesine, roketlerin teknik kontrolleri konusunda da daha sıkı olmasına yol açtı. The Smithsonian dergisine göre eğer bu facia olmasaydı aslında öğretmen veya gazeteci gibi sivilleri uzaya uçurma planları vardı NASA'nın ve bu planlar 22 yıl ertelendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insan hayatı değerli, hele ki astronotların hayatı çok ama çok değerli. Yapılan bir hata büyük yıkımlara yol açıyor. Bu trajediden sonra can güvenliğini teminat altına almak için uydu fırlatmaları MEKİK'ten yeniden kullanılabilir roketlere kaydırıldı. Ek olarak astronotların güvenliğini daha iyi korumak için astronotlar uydu onarımı gibi görevlerden alındı. Peki şimdi gelelim Alper Gezer Avcı'nın yaptığı deneylere. Diyebilirsiniz ki Alper Gezer Avcı bilim insanı değil ki. Nasıl gidecek uzay istasyonuna ve orada deneyler yapacak? Yani bunun bir temel eğitimini almadı. Temel bilimci de değil. Sizi anlıyorum, bu sorular mantıklı ve makul sorular. Ama öncelikle aşağıda sayacağımız seçilmiş deneyler var. Bu deneyler birçok proje arasından seçildi. Toplamda kaç tane proje başvurusu yapıldı bilmiyorum bu deneyler için ama birkaç arkadaşımın da yazdığı bazı deneyler vardı. Kabul almadı. Fakat bunlar arasından 13 adet deney seçildi. Belli kriterler sonucunda. Bu deneylerin proje sorunlarıyla birlikte, yani bilim insanlarıyla birlikte Alper Gezer Avcı bir yıla yakın deneylerin ne olduğu, nasıl yapacağına dair eğitimler aldı. Yani öyle rastgele deney setlere eline verip gönderilmedi. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir şeyden haberdar olmaması, hiçbir bilgi ya da eğitim almaması mümkün değil. Bütün eğitim süreci yaklaşık bir yıl sürdü arkadaşlar. Yani biz bu haberleri duymadan önce aslında arka planla böyle bir eğitim başlamıştı bile. Biz duyuyorduk tabii. Çoğu insan bilmiyordu. Ve sonuç olarak Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldığı 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirdi. Biz bu deneylerin tabii detaylarını yayınlarımızda anlatmıştık ama deneyleri özetleyecek olursak hangi deney vardı ve neyle alakalıydı? Uyuna deneyi vardı ve uzayda kullanılmak üzere yüksek entropili alaşımlar üretti. G-metal deneyi ile homojen karışımları kütle çekim etkisi altında nasıl oluşturabileceğimizi inceledik. Uzman ve Alkspace deneyleri ile mikroaktlerin uzay ortamlarındaki adaptasyon yetenekleri araştırıldı. Extremophyte deneyiyle uzayda yetiştirilen Schrenkilla parvula bitkisinin tuz stresine verdiği yanıtlar ölçüldü. Metabolon ve miyeloid uzay ortamının astronotların metabolizması ve miyeloid hücreleri üzerindeki etkilerini inceleyerek uzay görevlilerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. MESSAGE deneyi ise kütle çekimsiz ortamdan etkilenen genleri tespit etmeye çalıştı. CRISPR gen deneyi ile sürdürülebilir biyorejeneratif yaşam destek sistemlerinin önemli bir parçası olan bitkilerin savunma mekanizmalarını araştırdık. CRISPR gen düzenleme yönteminin mikro kütle çekim ortamda bitkiler üzerindeki etkinliği araştırıldı. Pirapenet deneyi ise propolisin mikro kütle çekimli ortamda bulunan bakteriler üzerindeki etkisi araştırıldı ve propolisin antibakteriyel etkisi test edildi. Vokal kort ve oksijen saturasyonu deneyleriyle uzay ortamının solunum sistemi üzerindeki etkileri incelendi ve son olarak da Miyoka deneyiyle uzay ortamında kurşunsuz lehimleme yapıldı. Bu deney mesela, bununla ilgili küçük bir bilgi vereyim, hala deney düzeni ISS'te, yanlış hatırlamıyorsam bir yıl boyunca orada kalacak ve veriler daha sonra gelecek. Yani bütün deney düzenekleri şu anda dünyaya gelmedi, bazıları hala orada. Şimdi Berat Haznedaroğlu'yla biraz küçük bir röportaj yapacağız. Kendisine şunu soracağız. Neden bu deneyler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılıyor? Uzman deneyinin verileri ne ifade ediyor? Türkiye'de deneyin hangi kısımları devam edecek? Uzay çalışmalarının faydaları neler? Şimdi Berat hocamızdan yanıtlar alalım.
Evet, uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri, yani kısa adıyla uzman deneyimizin iki temel amacı vardı. Bunlardan biri projenin isminde de yer aldığı üzere uzay görevlerinde mürettebatın kritik yaşamsal ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Ki nedir bunlar diye baktığımızda işte temiz hava ihtiyacı en başta geliyor. Bu yüzden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştiren uzman deneyinde yer çekimsiz ortamda ilk kez zorlu koşullara adapte olabilen 3 farklı mikroalg türünün büyüme potansiyelini inceledik. Bu türler Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin ortak bir projesinde Antarktika'dan izole edilmişti. Hücreler, normalde biyolojik canlılar yer çekimsiz ortamda dünyadaki gibi davranmıyor. O yüzden aslında işte kanser araştırmaları da uzayda yürütülüyor. Çünkü bilim insanları tümör yapıları nasıl gelişiyor ona bakıyor, nasıl durdurabiliriz ona bakıyor. Benzer şekilde en basit bir bitkinin bile kök yapısı, bir tohumun çimlenmesi yer çekimsiz koşullarda önemli deneyler. Benzer şekilde uzman projesinde de mikroalglerin büyümesi test edildi. Proje paydaşımız TÜBİTAK-MAM tarafından katkı verilen bir membran modülünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki karbondioksiti zenginleştirdik. Daha da zenginleştirdik. Çünkü mikroalgler karbondioksiti, yani fotosentez yaptıkları için karbondioksidi oksijene çevirebiliyorlar temiz hava ihtiyacı için. Uzman deneyinde ise daha fazla bir karbondioksiti zenginleştirdik. Bu da ilk defa yapılan bir deneydi. Çünkü aynı dünyamızdaki gibi atmosferin oluşumunda başta algler olmak üzere fotosentetik organizmaların çok önemli bir rolü var. O yüzden uzay çalışmalarında da farklı bilim misyonlarında atmosferin oluşumuyla için önemli canlılar olarak görüyorlar. Alg çalışmaları çok kıymetli. Uzman deneyinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapıldığındaki ikinci büyük amaç da bu yer çekimsiz ortamın mikroalgler üstünde yarattığı metabolik değişiklikleri hem moleküler hem de hücresel düzeyde incelemekti. Yani hangi genler aktifleşti, metabolik sistemler nasıl etkilendi gibi soruların cevaplarına bakacağız. Bunu da yeni nesil DNA dizileme platformları kullanarak yapacağız. Bu çalışma da daha önce yine uzay istasyonunda herhangi bir ülke ya da bir bilimsel grup tarafından yapılmadı. O yüzden kendi alanında hakikaten öncü bir veri elde etmiş olacağız. Şu an normalde uzay istasyonunda hava kalitesinin iyileştirilmesi, yani karbondioksitten bertaraf edilmek için fiziksel kimyasal sistemler kullanılıyor. Sabatier proses bunlardan bir tanesi. İşte karbondioksit ve hidrojen tepkimeye giriyor. Metan ve su oluşturuluyor. Lityum hidroksit canisterlar kullanılabiliyor. Dolduktan sonra atık olarak atılıyor. Ancak tabii bunlar mekanik sistemler ve kimyasal sistemler. Herhangi bir teknik arıza olduğu durumunda tamirleri mümkün olmayabilir. Uluslararası Uzay İstasyonu hani bir 18-20 saatte ulaşılabilen konumuna göre göreceli olarak kolay bir lokasyon. Ancak ileriki görevlerimizde, yani Ay, daha özellikle Mars daha uzak bir dünyadan kargo yenilemenin 6-8 ay sürdüğü büyük görevlerde, uzun görevlerde biyorejeneratif dediğimiz, yani kendi kendini yenileyebilen biyolojik sistemlere ihtiyaç var. Tam da bu noktada fotosentezi en verimli şekilde gerçekleştiren mikroalgler çok önemli. Gönderdiğimiz Alper Bey'in test ettiği 3 mikroalg türünün hangisinin daha iyi bir şekilde yer çekimsiz ortamda büyüyebildiğini, aynı şekilde en iyi karbondioksit oksijen çevrim performansını gösterdiğini uzman deneyiyle beraber, verileriyle beraber belirleyebileceğiz. Ayrıca az önce bahsettiğim bu moleküler çalışmada mikroalglerin uzay görevlerinde kullanılabileceği diğer uygulamalarla alakalı bilgi sahibi olacağız. Yani bu ne demek? İşte hangi metabolitler sentezlenebiliyor? Bunlar yine hani gıda uygulamaları, ilaç uygulamaları gibi farklı uygulamalarda ne ifade ediyor? Bunları değerlendireceğiz. Kullanım potansiyeli, biyoteknolojik kullanım potansiyellerini görebileceğiz. Çünkü yine benzer şekilde sadece oksijen ihtiyacı değil, farz-ı mihal bir gıda sıkıntısı olduğunda, bir kolonileşme olduğunda, Mars gibi bir görevde yerinde büyüyebilen mikroalgler önem kazanmış oluyor. Örneklerimiz şu an fırlatmanın gerçekleştiği Kennedy Uzay Merkezi'nde muhafaza ediliyorlar, derin dondurucularda. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'nden arkadaşlarının da desteğiyle beraber soğuk zincir bozulmadan Türkiye'ye ulaştırılacak. Biz fırlatmadan hemen önce yerdeki kontrol örneklerimizi almıştık. Onlar elimize ulaştı. Alper Bey'le beraber, Dragon kapsülüyle beraber gelen ve Alper Bey'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nda koruma altına aldığı, RNA koruyucu solüsyona aldığı örnekler Boğaziçi Üniversitesi'ne ulaştıktan sonra DNA dizileme işlemlerine başlanacak. Bir de belki fark etmişsinizdir, Alper Bey'in de basın toplantısında, diğer aksiyon mürettebatında basın toplantılarında olduğu LOS dedikleri, loss of signal, sinyal kopmaları oluyor. O yüzden bizim de bazı datalarımızda kopukluk olan bölgeler var. Uzman deneyinin kendi deney düzeni içinde verilerimizi 7/24 topladığımız bir hafıza kartı bırakmıştık. Bir ufak SD kartı vardı. Onun da küple beraber, yani donanımla beraber geri gelmesini bekliyoruz. Halihazırda aldığımız telemetri verileri zaten incelenmeye başlandı. Bu eksik kalan karbondioksit, oksijen sensör verileri, farklı sensör verilerimiz var. Onlarla beraber birleştirilecek ve analizlerimizi de tamamlamış olacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nin mikroalg biyoteknolojileri Ar-Ge biriminde çalışma grubumuzla beraber yürüttüğümüz projelerde biz birçok farklı sektöre yönelik katma değerli ürün ve teknoloji geliştiriyoruz. Bunların arasında işte enerji sektörü için biyoyakıtlar var, fonksiyonel gıda ürünleri var, atık su bertarafı var, çevre uygulamaları, yani hava kalitesinin iyileştirilmesi var, 3 boyutlu biyomalzemeler var, biyoplastikler var, tarım ve hayvancılık sektörü için gübre ve yem uygulamaları var. Çok geniş bir yelpazede ürün geliştiriyoruz. Şimdi bunların hepsi insan ihtiyaçları, uzman deneyiyle birlikte aslında önümüzde planlanan uzay görevlerimizde astronotlarımızın, hatta Mars gibi görevlerde mürettebatın yaşayacak personelin benzer ihtiyaçları, çünkü ihtiyaçlar çok benzer olacak, mikroalglerin kullanılmasını planlıyoruz. Uzman deney bu yoldaki ilk adımımız. Yani bu 13 deneyin arasında bu yönde gerçekleştirdiğimiz ilk adım oldu. 3 tane özel tür gönderdik. Bunların performanslarına bakılacak. Bahsettiğim biyoteknolojik uygulamalar. Çünkü insanla beraber ihtiyaçlar aynı. İşte yakıt ihtiyacı var, gıda ihtiyacı var. Orada farklı gıda için yetiştirilen başka tohumlar var. Domates, patates, buğdayından tutun farklı farklı test edilen ürünler var. Onlara gübre olarak, alglerin yine gübre olarak verilmesi mümkün. Eğer bir hayvan yetiştirmeciliği olursa, ki olma ihtimali çok yüksek, onlara yem uygulaması gerekebilir. Eklemeli imalat ürünleri, bunlarda yine alglerin kullanılması, biyoplastikler gibi alanlar çok önemli. Bir de biz şöyle sürdürülebilir ve çevre açısından baktığınızda algler çok önemli ham madde kaynakları. Umuyoruz ki hani dünyamızda yaptığımız bugün iklim kriziyle karşı karşıya kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi atmosferimizi çok hızlı kirletmemiz. Yani alglerin bize çok uzun zaman önce tertemiz teslim ettiği atmosferi biz özellikle endüstriyel devrimden sonra hızlı bir şekilde kirlettik. O yüzden belki dünyamızda yaptığımız hatayı uzayda yapmayız diye umuyoruz mikroalglerle birlikte.
Peki, şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu kadar harcanan para, uzayda yapılan deneyler, bunun bir amacı var mı? Yoksa bu para çarçur mu ediliyor? Niye gidip uzayda deney yapıyoruz? Bize bir dönüşü var mı? O halde gelin uzay teknolojilerinin günlük hayatımıza ne gibi etkileri var bir de ona bakalım. Dünyadaki sağlık alanına faydaları. Uzay yolculuğu sırasında astronotlar mikro kütle çekiminden, radyasyondan ve izolasyondan etkileniyor. Bunların vücutlarında meydana getirdiği bazı değişiklikler yaşlanma veya hareketsiz yaşam tarzı ile ilişkili sağlık sorunlarına benzemektedir. İnsan vücudunun kütle çekimi eksikliğine nasıl uyum sağladığını incelemek bu süreçlerin daha iyi anlaşılması açısından çok önemlidir. Aynı zamanda tıbbi teşhise yönelik yeni cihazların geliştirilmesini ve test edilmesini de sağlar. Uzayda astronotlar üzerinde gerçekleştirilen bilimsel deneyler dünyadaki tıbbi durumlara ilişkin anlayışımızı geliştiriyor. Bu araştırma kardiyovasküler rahatsızlıklar, kemik erimesi ve denge sorunları yaşayan insanlara yardımcı olabilecek bulgular sağlıyor. Gelin bir de teknoloji alanına faydalarına bakalım ki sağlık alanındakiler birkaçı da örnek olarak daha fazla örnekler verilebilir elbette. Peki teknoloji alanında neler var? Mesela uzay programı buna örnek verebilir, kablosuz kulaklıklar, çizilmeye dayanıklı lens, CAT taramaları ve taşınabilir bilgisayarların da içerisinde bulunduğu birçok teknolojinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Ancak belki de en önemli ve en büyük katkı şu anda beni izlemenizi sağlayan internet olmuştur. 1950 yılında ilk yapay uydu olan Sputnik'in Sovyetler Birliği tarafından fırlatılması, Amerika Birleşik Devletleri'nde İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın yani ARPA'nın kurulmasına yol açtı. Bu kurum daha sonra dünyanın en eski internet modeli olan ARPANET'i geliştirdi. Ayrıca hafızalı köpük, su arıtma sistemleri ve akıllı telefon kameraları gibi uzay araştırmalarından kaynaklanan teknolojik gelişmelere ve yeniliklere de yol açtı. Gördüğünüz gibi uzay araştırmalarının bize dönüşleri çok enzem ve hayati olabiliyor. Tabii ki bazı dönüşler çok da günlük hayatımızda kullanılan şeyler olmayabilir ama genellikle günlük hayatımıza öyle ya da böyle yansıyor. Peki, uzay yolcusu ile uzay turisti arasında nasıl bir fark var? Bildiğiniz gibi bazı kesimler Alper Gezer Avcı için astronot değil uzay turisti demişti ki biz bunun doğru olmadığını yine canlı yayınlarımızda anlatmıştık. Gelin bir de birlikte bakalım arada nasıl bir fark var? Uzay turisti nedir? Uzay yolcusu nedir? 12 Temmuz 2021'de milyarder Richard Branson finansmanına yardım ettiği bir roketle uzaya giden ilk kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Bildiğiniz gibi kendisinin Virgin Galactic Unity adında bir firması var ve Virgin Galactic kendisini de uzaya taşımış oldu. Benzer şekilde SpaceX'in Inspiration 4'ü 15 Eylül 2021'de havalanarak tamamı sivillerin katıldığı ilk uzay uçuşu oldu. Bu görevde herhangi bir profesyonel uzay yolcusu olmadan 3 gün boyunca uzay turistleri dünyanın etrafında döndü. Zengin kişiler tarafından finanse edilen bu tür özel uzay uçuşları 1960'larda uzay yarışında yürütülen faaliyetlerden çok farklı. 1960'lı ve 70'li yıllarda uzay yolculuğu yalnızca uluslararası hükümetlerin kontrolü altındaydı. Ayrıca Dış Uzay Anlaşması OST uzay yolcularına insanlığın elçileri olarak özel bir statü tanıyordu ve anlaşmaya taraf olan her devletin ister dünyaya geri döndükten sonra ister uzayda olsun tehlike altındaki herhangi bir uzay yolcusuna yardım sağlaması gerekiyordu. Uzay turistleri ise tüm bunlardan bağımsız olarak, keyfi olarak uzay ve yörünge altı uçuşları yapan kişilerdir. Ancak son yıllarda uzay turizminin ve özel uzay yarışı olarak adlandırılabilecek gelişmelerin ortaya çıkmasına rağmen üzerinde anlaşılan bir uzay yolcusu tanımının olmaması biraz şaşırtıcı gelebilir. Ancak uzay yolcusu tanımını yapmamız gerekirse şöyle bir tanım yapabiliriz. Uzay yolcusu uzaydaki bir nesnenin üzerinde bulunan kişidir. Faaliyetlerini tüm ülkelerin yararına ve çıkarları doğrultusunda yürütür. İnsanlığın uzaydaki bir elçisi olarak kabul edilir. Bu tanım uzay yolcusunun yasal statüsünü hükümet personeliyle sınırlamazken ayrıca dış uzay anlaşmasını dikkate alır. Dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ve gelecekteki uzay araştırma görevlerinde tüm insanlığın yararına hareket ederken uzay yolcusu unvanını talep edebilecek sivillere de yer var. Ancak uzaya keyfi çıkmak isteyenlere veya kaynaklarından kendi ticari çıkarları için yararlanmaya çalışanlara uzay yolcusu unvanı verilmemektedir. Onlar yalnızca uzay turisti olarak isimlendirilir. Mesela az önce örneğini verdiğim Richard Branson. Peki ISS'e ticari uçuş yapılması ne demek? Son zamanlarda bu popüler oldu. Eskiden böyle bir kavram yoktu. Ama son zamanlarda commercial, yani ticari uçuşlar başladı. NASA 2019 yılında ISS'i ticari kullanıma açmıştı. Yan özel şirketler dünya dışı üretim, pazarlama, reklamcılık gibi kar amacı güden faaliyetler yürütmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na kısa süreli ticari mürettebat görevleri başlatabilecek hale gelmişti. Yani gördüğünüz gibi bir ticaret yapmıyor ama ticari kuruluşlar da gidebiliyor ya. Onun önünü açtı. Yani sadece devlet görevi olmaktan bu iş çıktı. Ancak gidecek astronotlar NASA için çalışmıyorsa da uzay uçuşuna uygun olduklarından emin olmak için yine NASA'nın kontrolünden ve eğitiminden geçmek zorundaydı. Bu astronotlar SpaceX'in Crew Dragon ve Boeing'in CST-100 Starliner'ı gibi ticari mürettebat araçlarıyla fırlatılabiliyordu. Axiom Space firmasını duymuşsunuzdur. Malum Alper Bey AX3 göreviyle gitti. Axiom Space koltuk başına fiyatlandırmayı açıklamıyor. Ancak tahminler Nisan 2022'deki AX1 görevinin astronot başına $55 milyon olarak sabitlendiğini gösteriyor. Şimdi ISS'e gelelim. Uluslararası Uzay İstasyonu kim yaptı? Hangi ülkeler buraya katkıda bulundu? Bu da çok sıkça gelen bir soruydu gelecek bilimde ya. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yapımına zamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan tarafından resmi onay veriliyor. 1984 yılında ABD Kongresi tarafından da bir bütçe onaylanıyor. NASA yöneticisi James Baggs programda işbirliği yapacak uluslararası ortaklar bulmak için hemen yola çıkıyor. Kısa bir süre sonra Kanadalılar, Japonlar ve Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı birçok ülke programa katılmaya başlıyor. İstasyon 1984 ile 1993 yılları arasında tasarlanıyor. Bakın ne kadar uzun sürede tasarlanıyor. Daha sonra istasyonun parçaları 1980'lerin sonlarından itibaren ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa'da inşaat halinde üretime başlıyor. 1993 yılında istasyon yeniden tasarlanırken Ruslar da davet ediliyor. Arayı biraz iyi yapmak lazım ve Ruslar da bu daveti kabul ediyor. Peki sıkça duymuş olduğunuzu düşünüyorum. ISS'in bir görev süresinden bahsediliyor. Bu görev süresi bitiyor mu? Hadi gelin buna bakalım. Bildiğiniz gibi her şeyin bir ömrü var. ISS'in de bir ömrü var. ISS'te değişen sıcaklık etkileri de dahil olmak üzere birincil yapı üzerindeki stresler zamanla birikti. 2022'de NASA istasyonun faaliyetlerinin 2030 yılında sona ereceğini, ardından da Pasifik Okyanusu'na düşeceğini açıklamıştı. Bir diğer sebep ise maalesef politik sebepler. Rusya ile istasyonu işleten diğer kuruluşlar ya da ülkeler olan ABD, Avrupa, Japonya ve Kanada, bunların arasında olan gerilimler. Geçtiğimiz aylarda Rus uzay ajansı Roscosmos, ülkenin Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına yanıt olarak ISS'teki diğer ülkelerle işbirliğini durdurma tehditinde bulunmuştu. Geçen yaz Roscosmos'un başkanı ülkenin 2024'te ISS'ten ayrılacağını söylemişti, ancak Reuters Temmuz ayında Rusya'nın ayrılışının çok daha sonra gerçekleşeceğini bildirdi. Rusya uzay istasyonundaki itiş sistemleri dahil olmak üzere ISS'in 17 modülünün 6'sını işletiyor. Bana kalırsa da kısa sürede Rusya'nın çıkacağını düşünmüyorum. Hazır orada bulunmuşken deneylerini yapabilir, orayı işletebilirler. Büyük ihtimal bir ultimatomdu ama gerçekte çıkacaklarını pek sanmıyorum. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden uzay arkeoloğu Alice Gorman gerekirse ISS'in teorik olarak varlığının 2030'dan sonra da sürdürülebileceğini düşünüyor. Ancak NASA 10 yılın sonuna kadar ticari olarak sahip olunan ve işletilen uzay istasyonlarına geçişe başlamayı planlıyor. Peki Çin ne yapıyor? Çin durur mu hiç? Çin de kendi uzay istasyonunu yaptı. Hatta ilk astronotunu da gönderdi. Pardon. Taikonot. Değil mi? Taikonot diyorlar. Evet. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi endişeleri nedeniyle ISS programının hep dışında tutuldu. 2011 yılında Kongre, NASA'nın önceden açık bir izin olmaksızın Çinli mevkidaşı ile önemli bir ölçüde işbirliği yapmasını yasakladı. Kürt değişikliği olarak da bilinen bu yasa, eğer ülke isterse Çin'in ISS programına katılmasını oldukça zorlaştırıyor. Bundan dolayı da Çin, tabii ki armut toplamıyor, kendi uzay istasyonunu inşa etti. Göksel saray anlamına gelen Çin'in uzay istasyonu Tiangong, alçak dünya yörüngesinde uluslararası uzay istasyonuna benzer bir yükseklikte bulunuyor. İstasyon 3 modülden oluşuyor. Tianhe, Wenshen ve Mengitan. Biraz okunuşları zor, belki de hatalarım var kusura bakmayın ama baktığımızda araştırdığımızda böyle okuyorlardı. Gördüğünüz gibi 3 modülden oluşan bir uzay istasyonları var. İlk mürettebat Shenyao, büyük ihtimal böyle okunuyor, 12 Haziran 2021'de istasyona vardı ve istasyonda 90 gün geçirdi. Çin Uzay Ajansı en az 10 yıl boyunca minimum 3 uzay yolcusunun sürekli olarak Tiangong'da yaşamasını hedefliyor. İstasyon hem Çin'den hem de diğer ülkelerden deneylere ev sahipliği yapacak. Tiangong ISS'ten daha küçük ve daha hafif olmasına rağmen yenilikçi yaşam destek sistemlerine sahip ve 6 modülü barındıracak şekilde genişletme planlanıyor. Kim bilir, belki Türkiye Uzay Ajansı ile Çin Uzay Ajansı bir anlaşma yapar ve buraya da ileride bir astronot gönderme hedefimiz ve imkanımız olur. Peki ISS'deki astronotlar ne yapıyor? Gelelim asıl soruya. Çünkü bazı ticari uçuşlarda kısa süreli astronotlar olduğunu biliyoruz. Peki ticari olmayan, bilimsel faaliyetle giden hakiki astronotlar ne yapıyor orada? Sürekli oradalar değil mi? Bazıları aylarca kalabiliyor. Hiç mi canları sıkılmıyor? Sosyal hayatları bizler gibi olmadığından düşünsenize. Kim bilir, belki de o kadar boş vakitleri yoktur. Bir astronotun uzay istasyonundayken birinci görevi bilimsel deneyler yapmaktır. Astronotlar çalışmadıkları zamanlarda bizim dünyada yaptığımız şeylerin çoğunu yaparlar. Ayrıca bu mürettebat istasyonunda problemsiz bir şekilde çalıştığından emin olmak zorunda. Bu nedenle ekipmanları temizliyor, kontrol ediyor, bakımını yapıyor, bozuk ekipmanları onarıyor ve değiştiriyor. Görmüşsünüzdür bunun videolarını. Mürettebat üyeleri ayrıca formda kalmak ve kemikleriyle kaslarını güçlü tutmak için her gün 2 saat egzersiz yapmak zorunda. Bazen istasyonun dışında çalışmak için uzay giysisiyle uzay yürüyüşü bile yapması gerekebiliyor. Çünkü uzay istasyonu ile ilgili bazı tamir işleri sadece istasyonun dışından yapılabiliyor. Bunun için de gerçekten bir insana, hatta görmüşsünüzdür ellerinde aletler var, uzay istasyonu dışına çıkıyorlar. İzlediniz bilmiyorum ama izlemediyseniz mutlaka NASA ara ara paylaşıyor, izleyin arkadaşlar. Çok keyifli. Çıkıyorlar dışarıda, bayağı vida değiştiriyorlar, tamir yapıyorlar. Eğlenceli işler olsa gerek. Bizim bu evde yaptığımız onlar da ISS'de yapıyor. Dışında tabii ki. Peki size bir soru soracağım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir numarası var mı? Buraya arayabilir miyiz? Buraya ulaşabilir miyiz? Uluslararası Uzay İstasyonu'nun normal bir telefonu yok. Yani +90 deyip girebileceğim bir numarası yok. Ancak özel aramalar için uzay istasyonunda astronotların dünya üzerinde herhangi bir numarayı aramak için kullanabileceği ve bilgisayar üzerinden çalışan internet bağlantılı bir telefon sistemi bulunuyor. Ancak kapataç gibi düşünebilirsiniz. O sizi arayabiliyor ama siz onu arayamıyorsunuz. Özel aramalar dışında ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nu aramak gerektiğinde görev kontrol merkezlerindeki operatörler sesi bir telefon hattı üzerinden hastında yer alan bir radyo ana aktarıyorlar. Peki veri bağlantısını sürdürmek için ne yapıyor NASA? Yer ile yörüngedeki uydular arasında neredeyse sürekli iletişim sağlayan izleme ve veri aktarma uyduları, yani TDRS olarak bilinen bir dizi uyduya sahip. Bunlar da evinizdeki fiber internet bağlantısına benzer veri hizalarına sahip. Hatta hatırlarsanız çok sormuşlardı ya, bunların bağlantıları yapıldığını Alper Bey'e. Ya ben evden bu kadar görüntü kalitesiyle konuşamıyorum, nasıl ISS'e bağlanılıyor diye. Arkadaşlar, ISS'in bağlantı hızı bayağı iyi. Görüntü ve ses bazen gecikmeli olabiliyor ama Full HD konuşabiliyorsunuz oradaki astronotlarla. Gelelim işin en kritik kısmına. Peki hareket halindeki istasyona Dragon kapsülü nasıl kenetleniyor? Dragon kapsülü ilk olarak ISS'i yakalamaya çalışıyor. Bu süreç yaklaşık 24 saat sürüyor. Aradaki mesafenin kapatılması için kapsüldeki iticiler kullanılıyor ve sonra aynı yörüngeye çıkıyor. Aynı yörüngede, aynı hızda ISS'le birlikte hareket halinde ilerlemeye başlıyor. Dragon kapsülü ISS'e iyice yaklaşıyor. Bir dizi küçük manevra komutları var. Bunları tamamen otonom şekilde yapıyor. ISS'e yaklaşıyor ve ISS'e kilitleniyor. Zaten bunları canlı yayında uzun uzun anlatmıştık ve birlikte izlemiştik hatırlarsanız. Peki daha sonra bu Dragon kapsülü nasıl ayrılıyor ve atmosfere giriyor? Bu da çok ilginç bir süreç aslında. Atmosfere yeniden giriş bir uzay görevinin en kritik ve en tehlikeli aşamalarından birisi. Astronotlar ve uzay aracının güvenliğini sağlamak için karmaşık ve zorlu bir mühendislik becerisi gerekiyor. Atmosfere yeniden giriş sırasında aracın aşırı hızlara ve sıcaklıklara dayanması gerekiyor. İlk dikkat edilmesi gereken şey uzay aracının üst atmosfere giriş açısıdır. Açı çok dikse astronotlar potansiyel olarak ölümcül G kuvvetleriyle karşılaşacaktır. Aynı zamanda hava sürtünmesi uzay aracının patlamasına da sebep olabilir. Uzay aracı üst atmosfere ses hızının 20 katından fazlasına eşdeğer olan 27.000 km/s gibi inanılmaz bir hızla girecek. Haliyle bu kadar yüksek bir hızla girince bu aracın ön kısmı çok güçlü bir şok dalgası oluşturuyor ve havayı sıkıştırıp aşırı derecede ısıtıyor. Atmosfere yeniden girişin son aşamasında uzay aracının şok katmanındaki havanın sıcaklığı güneşin yüzeyinden bile sıcak olur ve 7000 santigrat dereceyi aşar. Yanlış duymadınız, 7000 santigrat dereceyi aşıyor. Tabi burada ne devreye giriyor? ısı kalkanları. Isı kalkanı, kapsülü kalkanın parlamasına ve akkor haline gelmesine neden olan bu yoğun ısıdan korumalıdır. Bunun görevi bu. SpaceX'in gelişmiş Pika X malzeme ısı kalkanı uçuş sırasında başarıyla test edilmiştir ve koruma görevini layığıyla yerine getirmektedir. Ayrıca aracın etrafındaki hava molekülleri de pozitif yüklü atomlara ve serbest elektronlara parçalanarak bir plazma tabakası oluşturur. Bazı moleküller yeniden birleştiğinde aşırı enerjili fotonlar halinde salınarak aracın etrafındaki havaya kehribar rengi bir ışıltı verir. Hatırlarsanız bunu yayında da değmiştik ve çok ilginç bir renkti. Birlikte görmüştük bu rengi. İşte o renk bundan dolayı oluşuyor. Bu plazma katmanı iletişim kesintilerine neden oluyor. Burada bir küçük kesinti yaşıyoruz. İletişim kesintisi gemideki mürettebat ve uçuş verileriyle bağlantının kesilmesine yol açarak uzaktan kontrol ve yönlendirmeyi imkansız hale getirilebiliyor. Apollo görevleri ve Mars Pathfinder görevi maalesef yaşanan iletişim kesintileri sebebiyle başarısız olmuştu. Atmosfere yeniden girişin son aşaması paraşüt destekli iniş sistemini içeriyor. Dragon kapsülü aracın inişini yavaşlatmak ve Florida kıyısı açıklarındaki Atlantik Okyanusu'nu güvenli bir şekilde inmek için 4 paraşüt kullanıyor. Bildiğiniz üzere Soyuz nereye iniyor? O da Kazakistan'a iniyor. Yani paraşütün olması her durumda enzem. Denize inebilir, okyanusa inebilir veya karaya inebilir. Her şekilde paraşütle yumuşak bir iniş yapılması hedefleniyor arkadaşlar. Peki buraya kadar geldiyseniz tebrik ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben anlatırken çok keyif aldım. Çok da şey öğrendim ve öğretmeye çalışıyorum sizlere de. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi son bir soru daha soralım. Türkiye'nin uzay anlamındaki gelecek planları neler arkadaşlar? Şimdi sırada bir görevimiz daha var. Tuna Cihangir Atasever Nisan ayında Virgin Galactic firması, hani bahsetmiştim ya başlarda, Richard Branson'ın firması. O firmayla birlikte Spaceship Two uzay aracıyla yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuşu yapacak. Ve bu sırada da 7 tane deney gerçekleştirecek. Belki de bu uzun anlatım bütün sürecin özeti oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tanıdınız, nasıl gidiliyor, nasıl geliniyor, kime uzay yolcusu, kime uzay turist deniliyor, her şeyi anlatmaya çalıştık. Derli toplu bir videomuz olsun istedik. Eğer beğendiyseniz ve referans bile gösterebileceğiniz bir video oldu bence. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Lütfen alta yorumlarınızı da yazın. Yapıcı eleştirilerinizi, güzel sözlerinizi, bunları izliyoruz ve takip ediyoruz. Kendimizi de geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi programlara girip TUAN'ın ya da TÜBİTAK'ın sitesinden bakabilirsiniz. Türkiye'nin uzay misyonları nedir, gelecekteki planlamalar nedir? Bu son konumuz. Ama burada beni çok heyecanlandıran ve çok ilgilendiren bir konu var. Hatta Burak Yağcıoğlu ile birlikte Türkiye'nin Ay programının başındaki insan, müthiş bir insan hatta, bir canlı yayın yapmıştık. Onu da şuradan linkini koyalım, izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yayındı. Türkiye'nin bir ay görevi olacak. İleride belki onu da canlı yayınlayacağız ve tarihe birlikte tanıklık edeceğiz. Bu görevle ilgili biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Türkiye'nin Ay programının amacı ay yüzeyini milli teknolojilerle bir gezer araç, yani rover diyoruz buna, bunu indirebilmek. Fırlatma ve itki teknolojileri ile derin uzayda çalışan uzay sistemleri konusunda deneyim elde etmek, sistemlerimize uzay tarihçesi kazandırmak. Ay'a ulaşan sayılı ülkeler arasına girerek ülkemize uzay alanında sınıf atlatmak, uzay başta olmak üzere bilim ve teknoloji konularında ülkemizdeki farkındalığı artırmak. Bu ay görevi ilk başta sert iniş olacak. Ve daha sonra da yumuşak iniş olacak. Bunu da başka bir videoda anlatırız. Aradaki farklarını konuşuruz mutlaka. Onun dışında uzay başta olmak üzere bilim ve teknoloji konularında ülkemizdeki gençlere özellikle farkındalık sağlamak ve bu farkındalığı artırmak. Ay'a gönderilecek rover üzerindeki bilimsel deneylerle, biliyorsunuz orası bir aslında bilimsel deney yapabilen, analiz yapabilen bir araç o. Bunlarla dünyadaki bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilmek, bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliklerine imzalarımızı attırabilmek ve Mars ve daha sonra asteroidler gibi gök cisimlerine yapılacak olan araştırmaların teknik altyapısını oluşturabilmek. Yani anlayacağınız üzere yakından uzağa. Önce Ay, sonra Mars, belki sonra bir asteroid ve asteroid madenciliği. Kim bilir? Gelecek bilimde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Buraya kadar geldiğine göre podcast'i sevmiş olmalısın ve sen de bir bilim seversin. Bilimi daha çok insana yaymak ister misin? O halde lütfen bu podcast'i veya YouTube'daki videomuzu diğer arkadaşlarına da paylaş. Bir sonraki podcast'i de keyifli dinlemeler diliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, bilimle kalın. Gelecek bilimde.